28 Temmuz Çarşamba sabahından herkese günaydın. Hafta ortasında önemli gelişmeleri aktarmak üzere yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleyim. Bugünün bülteni huzurlarınıza QNB Finans Bank'ın destekleriyle geliyor. Öncü ve yenilikçi banka QNB Finans Bank, kolay adres adı verilen pratik yöntemiyle para gönderme ve alma hizmetinde IBAN numaralarını hayatımızdan çıkarırken para transfer işlemlerini hızlı ve kolay hale getiriyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi. Bugünkü bültende piyasalar ve ekonomi başlığı altında Ela Doğan'ın kaleme aldığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda öne çıkanlar isimli yazı sizlere ulaşıyor. Uluslararası Para Fonu'nun dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre küresel ekonominin 2021'de %6 ve 2022'de %4,9 büyümesi bekleniyor. Raporda başta gelişen Asya olmak üzere yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için 2021 beklentileri aşağı yönlü olarak işaretleniyor. Buna karşın gelişmiş ekonomiler için tahminler yukarı yönlü revize ediliyor. Rapora göre IMF'nin 2021 Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisi %6'dan %5,8 seviyesine düşerken 2022 büyüme beklentisi %3,3 değerinde kaydediliyor. Rapora göre refah seviyesi yüksek ve düşük ülkeler arasındaki ekonomik beklenti farkları, COVID-19 aşılarına erişim imkanlarındaki farklılıklar sebebiyle daha da açılıyor. Küresel toparlanmada dünya, normalleşmenin hızlandığı gelişmiş ekonomiler ve yeniden artış gösterecek vaka sayılarıyla mücadele edecek ülkeler olmak üzere iki bloğa bölündü. Buna ek olarak virüs başka ülkeleri sardığı müddetçe, enfeksiyon seviyesinin düşük olduğu ülkelerde dahi ekonomik iyileşmenin garanti edilemeyeceği belirtildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, aşı arzındaki küresel uçurumun eşitsizliğine dikkat çekerek Moderna ve Pfizer gibi şirketlere, arzlarını aşılama kapasitesi yüksek ülkelerde destekleyici aşı tedariği yerine COVAX gibi programlara kanalize etme çağrısında bulunmuştu. İş Dünyası. Resmi gazetede yayımlanan Haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek şekilde düzenlendi. Amazon, Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağı yönündeki iddiaları reddetti. İddiaların ardından 40.000 dolar seviyelerine yaklaşan Bitcoin dün %3,5 değer kaybıyla 37.100 dolara düştü. Amazon'un söylentileri reddetmesi, Bitcoin'deki hızlı değer kaybının sebebi olarak gösterildi. Google, Almanya'da yakın zamanda yürürlüğe giren ve NetzDigi olarak bilinen nefret söylemi yasasının genişletilmiş versiyonuyla ilgili kullanıcıların mahremiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlattığını duyurdu. YouTube'un çatı şirketi Alphabet, herhangi bir suçu işlediği kesinleşmeden kullanıcı bilgilerinin güvenlik güçleriyle paylaşılmasının kişisel haklara müdahale olduğunu öne sürerek dava açtı. Starbucks, Güney Kore'deki ortak girişiminde sahip olduğu %50 hissesini yerel partneri E-Mart ve Singapur Resmi Yatırım Fonu GIC'ye satarak ülkeden çekiliyor. Politika. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan su fiyatlarına, katı atık ücretleri başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız açıklamaları hakkında bu ifadeler parti politikalarımızla taban tabana zıttır dedi. Öte yandan Tanju Özcan, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına ilişkin yaptığı açıklamada bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil dedi. Avrupa Birliği yaptığı yazılı açıklamada Tunus'taki gelişmelerin dikkatle takip edildiğini belirterek mümkün olan en kısa sürede kurumsal istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle parlamentonun faaliyetinin yeniden başlatılması, temel haklara saygı gösterilmesi ve her türlü şiddetten kaçınılması çağrısında bulunuyoruz dedi. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanalları, Kore Savaşı'nı bitiren ateşkesin 68. yılında yeniden açıldı. Yapılan açıklamada, ortak güven içinde ikili ilişkilerin en kısa zamanda yeniden iyileştirilmesi temennisi yer aldı. Fransa, Paris'teki Küba Büyükelçiliği'nde hasara yol açan Molotov kokteyli saldırının araştırıldığını bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ile Hamas arasında Mayıs ayında yaşanan ve 11 gün süren savaşla ilgili bir rapor hazırladı. İsrail'in düzenlediği ve 62 Filistinli'nin hayatını kaybettiği 3 hava saldırısını inceleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in savaş suçu işlediğini kaydetti. Hava saldırılarının düzenlendiği bölgelere dair etrafta belli askeri hedefler yoktu diyen İnsan Hakları İzleme Örgütü, belirli bir askeri hedefe yönelik olmayan bir saldırı yasa dışıdır ifadelerini kullandı. ABD, Delta varyantı kaynaklı COVID-19 vaka sayılarındaki artış sebebiyle mevcut uluslararası seyahat kısıtlamalarını yürürlükte tutmaya karar verdi. Teknoloji ve Startup. Discord, yazılı sohbet kanallarına thread özelliği getiriyor. Slack gibi sohbet araçlarındakine benzer çalışacak olan thread özelliği, kullanıcıların bir konuya dair konuşmalarını kanal akışından başka bir yere taşımasını mümkün kılıyor. Facebook, reklam verenlerin hedefli içeriklerle ergenlik çağındaki gençlere ulaşmasını engellemek için yeni bir adım attığını açıkladı. Değişiklikle Facebook, Instagram ve Messenger'da genç kullanıcılara reklam göstermek için ilgi alanları ve diğer hizmetler kullanılamayacak. Ayrıca Instagram'da 16 yaşından küçük kullanıcıların hesapları otomatik olarak gizli ayarlanacak. Spotify, kullanıcıların abonelik gerektiren ücretli podcast yayınlarını uygulama içinden dinleyebilmesini mümkün kılan bir dizi yeni işbirliği yaptığını açıkladı. TikTok Live platformunu, soru-cevap, etkinlikler, yardımcı sunucular gibi yeni özelliklerle genişleteceğini duyurdu. Yeni özelliklerle kullanıcılar canlı yayınlarında moderatör kullanabilecek, başkalarıyla canlı yayına geçebilecek ve soru-cevap etkinlikleri düzenleyebilecek. Tencent, internet pazarındaki ilgili yasal düzenlemelere uymak için mesajlaşma uygulaması WeChat'te yeni kullanıcı kayıtlarını geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı. Spor. ...2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde Türkiye'den sporcuların karşılaşmaları tamamlandı. Yelkende milli sporcu Alican Kaynar, 10 yarıştan oluşan erkekler fin sınıfının ilk 2 yarışını ilk sırada tamamladı. Kadınlar laser radial sınıfında yarışan milli sporcu Ecem Güzel, 6 yarışın ardından 44 sporcu arasında 19. sırada yer aldı. A milli kadın voleybol takımı B grubundaki 2. maçında İtalya'ya 25-22, 23-25, 25-20 ve 25-15 olmak üzere 3-1 mağlup oldu. Boksta Buhsenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda rakibi Karolina Koşevska'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Judo'da erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, son 32 turunda dünya şampiyonu Takanori Nagase'ye yenilerek elendi. Badminton'da Neslihan Yiğit, A grubundaki ilk maçında rakibi Doğa Hani'yi 2-0 mağlup etti. Tekvando'da Nafi Akuş 67 kiloda son 16 turunda rakibi Catherine Rodriguez Peguero'ya altın puanda kaybederek elendi. Okçulukta Yasemin Ecem Anagöz, rakipleri Stephanie Barrett'ı ve Xiaolei Yang'ı 6-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Halter'de kadınlar 64 kiloda Nuray Levent, toplamda 220 kiloda kaldırarak oyunları 9. sırada tamamladı. Yüzmede 200 metre kelebekte milli sporcu Defne Taç Yıldız genel sıralamada en iyi 12. dereceyi yaptı ve yarı finale yükseldi. 800 metre serbestte Yiğit Arslan genel klasmanda 24. oldu ve elendi. 200 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir genel sıralamada 22. oldu, elemeleri geçemedi. Fenerbahçe Beko, baş antrenörü Igor Kokoskov'un Dallas Mavericks'ten aldığı teklifi değerlendirmek istediğini ve bu nedenle de kendisiyle yolların ayrıldığını duyurdu. Günün hikayesi. Bugünkü bültende günün hikayesi olarak Janset Atacan'ın kaleme aldığı ABD muharip güçlerini Irak'tan çekmeye hazırlanıyor başlıklı yazı bizlerle. ABD Başkanı Joe Biden ve Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ABD-Irak Stratejik Diyaloğu kapsamında ABD ordusunun muharip güçlerinin 2021 yılının sonuna kadar Irak'tan ayrılmasına karar verdi. Bölgede eğitim ve danışmanlık hizmeti veren askerlerin ise ülkedeki görevlerini sürdürecekleri açıklandı. Biden, ABD'nin gerektiğinde hazır bulunma, eğitimlere devam etme, yardımlar yapma ve IŞİD'le mücadele etme rolünü koruyacağını, ancak muharip görevde olmayacaklarını belirtti. Kazemi de ülke halkının her zamankinden daha güçlü olduğunun altını çizdi. Öte yandan savunma yetkilileri, Irak'taki ABD askerlerinin bir yıldan fazla süredir çatışmaya girmediğini söyledi. Karada bulunan 2500 askerin IŞİD'le aktif olarak savaşan Irak askerine hava saldırıları, lojistik ve istihbarat gibi konularda eğitme görevine devam edeceği vurgulandı. Dilerseniz yazının tamamına bültenimizden ulaşabilirsiniz. ...28 Temmuz Çarşamba sabahında Aposto 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleydim. Mikrofona veda ederken hepinize mutlu günler diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek, hoşça kalın.